Ayrım 26.
Bunları yerli yersiz tekrarlamaya bayılırdı. En sevdiği oyunlardan biriydi bu. Beni sevmesinin en önemli nedeni istediği oyunları benimle oynayabilmesiydi. Yalnız bu oyunları onun istediği gibi ciddiye almadığımdan yakınırdı. Önce beni denedi. Tanıştığımız gün hemen bana okuduğum kitapları sordu. Bu odada oturuyorduk. Yerinden kalktı birdenbire ve ilk gördüğü bir evin köşesini bucağını yoklayan bir ev hayvanı gibi dolaştı. Kitap rafını inceledi. Her raftan bir örnek aldı. Sizlere nasıl davranıyorlar bu evde diye sordu kitaplara. Tozlarınız alınmıyor, sayfalarınızın kenarları sararmış dedi onlara. Size iyi bakmıyorlar dedi. Evin eşyanın hatırını sormak gelmedi aklına. Yalnız kitapları okşayıcı gözlerle inceledi. Bir kitaplığı olmadığından yakındı. Evde bir sandık duruyor dedi. Annemin kışlıkları sakladığı sandık. Onun üstüne koydum kitaplarımı. Çoğu da okula ait. Neler okuduğunu sordum. Suratını buruşturarak bir sürü macera romanı dedi. Durdu. Burnu sizinkine benziyor. Bu şakayı bana çok yaptıklarını söyledim. Bozuldu. Haberim yoktu dedi. Düşündü. Durun, buldum. Evet, siz Dorian Gray'in portresindeki Lord Henry'e benziyorsunuz. Tamam, bunu da söylediler mi? Prens Paradox olduğunuzu da söylediler mi? Buluşuna çok sevinmiştim, çocuk gibi. Ben de büyüyünce Prens Paradox olacağım. Herkes dehşetli işler bekliyor benden gelecekti. Ben bundan bıktım. Ne olacaksam şimdi olmak istiyorum. Bana hemen açıldı. 3 çeşit meslek varmış. Mühendislik, doktorluk, bir de hukukçuluk. Ben ressam olmak istiyorum. Babam böyle bir meslek olmadığını söyledi. Prens Paradox'tan bahsetsem kim bilir ne der. Belki şimdi sizin yanınızda Dorian Gray'lik yaparım bir süre. Sonra beni de Lord Henry'liğe terfi ettirirsiniz. Masrafı neyse veririm. Fakat bir sıfatla başlamak istiyorum. Bu çocuk ileride büyük adam olacak gibi ne olduğu belirsiz bir tanımda değil. Selim'e kitaplardan bildiklerimi, üniversitede öğrendiklerimi elimden geldiği kadar anlattım. Beni dinlerken heyecanlanır, sık sık sözümü keserdi. Ne güzeldir kim bilir bu dersleri dinlemek, bu bilgilerle yetişen insanlarla aynı yerde bulunmak, insanın nefesini kesen nazariyeleri dinlemek. İnsan sarhoş olur. Ona açıklardım. Bütün bu bilgilerle yetişen insanlar bu heyecanlı düşünceleri sadece sıkıcı bir ders olarak değerlendirir. Profesör de sanıldığı gibi coşkunlukla anlatmaz bunları. Yıllardır aynı sözleri tekrarlamaktan usanmıştır. Öğrenciler de kültürlü değildir. Selim kadar kitap okumazlar, derslerden bir şey anlamazlar. Nefes kesen nazariyeler onlar için ezberlenmesi gereken satırlardan ibarettir. Bütün gün kantinde bu konuları hiç konuşmazlar. Nefret ederler onlardan. Üniversite biter bitmez kitapları yakmaya kararlıdır birçoğu. Bütün bunlar bir asli maaş meselesi, bir gelecek endişesi için yapılır. Bana inanmadı. Olamaz. Orası üniversite, kutsal bir yer. Oradaki hocalar bizim lisedeki gibi mıymıntı değildir. Orada her şey başkadır. Profesörler ders sırasında öyle sözler bulup söylerler ki insan altüst olur. Ne diyeceğini, nasıl düşüneceğini bilemez. İnsanın o güne kadar aklına gelmeyen öyle bir noktaya parmak basarlar ki önünüzde ufuklar açılır. O zamana kadar bunu bilmeden yaşamış olduğunuzdan utanırsınız. Onlar Lord Henry'nin Dorian Gray'e yaptığı gibi sarsarlar, akıllarını karıştırırlar öğrencilerin. Tatlı bir şaşkınlıktır bu. Yeni bir dünyaya girmenin şaşkınlığı. Selim'in hayal kırıklığına uğramasını istemiyordum. Bununla birlikte bazı kitapları, amme hukuku, iktisat, hukuk tarihi gibi eserleri verdim ona. İlk bilgileri öğrenmesi için ders notları buldum. İmtihanlardan önce fakültedeki arkadaşlarla toplanıp çalışırken onu da çağırdım. Derslere gidip not tutmadığım için imtihanlardan önce sıkıntı çekerdim. Bütün yaz oturdu. Arkadaşlarımın defterlerinden benim için notlar çekti. Bir yandan da kendisi için özetler çıkarıyordu. Oscar Wilde'a hayranı gün geçtikçe artıyordu bu arada. Bütün kitaplarını yutarcasını okuyor, ondan başka hiçbir yazarın sözünü ettirmiyordu. Onun dışında bütün yazarları küçümsüyordu. Edebiyatın paradokslardan meydana geldiğine inanıyordu. Oscar Wilde'ın önemli gördüğü bütün sözlerini bir deftere yazıyordu. Sonra bu defteri temize çekiyordu. Defterin biçimini beğenmiyor, bütün yazdıklarını daha düzgün bir yazıyla başka bir deftere geçiriyordu. Durmadan Wilde'ın sözlerini tekrarlıyordu. Hepsini ezberlemişti. Ben iktisat notlarını çekmecende görünce bir kenara atmıştım canım Selim. Sen atamadığına göre elbette bir hikmeti vardı. Hiçbir şeyi atamazdın. Hepsinin birer hikmeti vardı. Biz nereden bilecektik? Hepimiz ayrı ayrı birer yönünü tanıyabilirdik. Ancak bütününü tanımak bir hayal gücü isterdi. Dokunduğun her şeye kendini koydun, içini verdin. Acımadan her şeyi selimlikle doldurdun. Bana gözlerini bıraksaydın hiç olmazsa giderken. Şimdi iki kişinin konuştuğu katı kelimelerde kalıyor selimlik. Bütçeye büyük bir tahsisat da konulsa bütün selimlikleri bir araya nasıl getirebiliriz? Kavurucu yaz sıcağında herkes denize giderken iktisat notlarının üzerine damlayan terlerini nasıl toplamalı? O sırada çektiğin sıkıntıları, üzüntüleri nerede biriktirmeli? Müze bekçisi, ziyaretçileri gezdirirken bütün bunları nasıl anlatabilir? Nasıl aklında tutacaksın hepsini? Sonra bakalım sesi istediğimiz gibi olacak mı? Ya en önemli dakikayı atlarsa? Ya tam o sırada ziyaretçilerden biri pencereden giren sineğe bakmak isterse? Böyle bir tehlikeyi göze alamayız. Bizimle bile kelimelerle ifade edemediğimiz serimlik cahil bekçinin ağzında ne biçime girer? Baremdeki en yüksek kadro, ne bileyim cumhurbaşkanlığı kadrosu bile verilse uygun bir insan bulunamaz bu bekçilik için. Beni yetiştirseydin hiç olmazsa gitmeden önce. Nerelerde nelerin bulunduğunu da bildirseydin bana. Başkalarının giderken arkalarında bıraktıklarıyla nasıl bir farkı olduğunu anlatabileceğim bir söz bulsaydın bana. Şimdi bunu içimde taşımanın acısından başka bir şey düşünemiyorum. Seni tanıdıkça bu acı artıyor. Yoldan geçen biri beni durdurup sorsa ne cevap vereceğim? Herkes de böylece rahata kavuşacak. Demek bir şey yokmuş diyecek. Söyleyemediğinize göre, açıklayamadığınıza göre, ifade edemediğinize göre. Huzur içinde ayrılacaklar. Beni kahredici bir çaresizlik içinde bırakacaklar. Huzurdan iki gözleri kör olsun inşallah. Piyango bayiliği de verilmesin. Müze de kapatılsın. Bir daha da böyle bir Selim gelmesin dünyaya. Bilimsel bilimsel yaşayıp dursunlar. Selim olmayan çocuklarının yaygarasından geçilmesin dünyada. Onlar da onlara karşı olanlar da, anlayışsızlar da anlayışlılar da, huzurlular da huzursuzlar da daha beter olsunlar. Allah'ın belası bir mutluluk gelsin dünyaya. Onu bana anlat Esat. Nasıl anlatırsan anlat. Ona ait bir şeyler söyle. Görünüşü nasıl olursa olsun, içinde Selim olsun da. Ablam o sıralarda Balzac okuduğu için Selim onunla alay ediyordu. Genellikle bütün kadınlarla alay ediyordu. Onların okuduklarını anladıklarını hiç ihtimal vermiyordu. Balzac'tan bir satır okumadığı halde kitapları hakkında fikir yürütüyordu. Balzac kendini romantik sanan genç kızların saçma sapan hayallerini beslemek için okudukları ikinci sınıf bir romancıdır. Bir gün onu teyzemin kızı Füsun'a götürdüm kitaplarına bakması için. Gitmemek için çok direndi. Aptal kızlar aptallıkları anlaşılmasın diye benimle alay ederler dedim. Orada çok kötü davranırım, pişman olursun dedi. Adı Füsun olan bir kızın kitaplardan anlaması mümkün değildir. Adında bile özenti var dedim. Söylediklerini matematik kurallar ispatlamaya çalıştı. Adı Füsun olan kızlar insanın suratını muzip bakışlarla süzerler dedi. Bu kızlar cinsel bakımdan erkeklerden önce geliştikleri için Selim gibileri küçümserlermiş. Güldüm. Beni kandıramadığını görünce gitmeye razı oldu. Aslında Füsun'u görmek istiyordu. Yol boyunca söylendi. Şimdi orada seni utandırmamak için iyi davranırım. Çekingenliğimi bildiğim için beni kötüye kullanıyorsun. Sonunda Allah kahretsin hepiniz beni uysal ve iyi kalpli bir insan sanacaksınız. Beni deli edeceksiniz. Yarı yoldan dönmeye kalktım. Razı olmuş göründüm. Daha beter köpürdü. Vicdan azabı çekmesi için böyle yapıyormuşum. Geri dönsek de onun gitmek istemediğini inanmayacakmışım. Sesimi çıkarmadan dinliyordum. Sonunda benim bu aptalca susuşumla başa çıkamayacağını söyleyerek saldırmaktan vazgeçti. Beni de kendini de yormuştu. Yol boyunca bir daha konuşmadık. Bu arada dinlenmiş olacak ki ben apartmanın dış kapısındaki zili çalarken aslında zilin ne kadar saçma bir şey olduğunu ileri sürdü öfkeyle. Zil çalmak saçma bir hareketmiş. Aşağıdan çaldığımıza göre isterlerse açmazlarmış. Biz de onların evde olduğunu anlayamazmışız. Gülerek yüzüne baktım. Kendini aştın galiba dedim. Soğukkanlılığıma lanetler yağdırdı. Aramızdaki yaş farkına dayanarak onu adamdan saymadığımı, çocuk muamelesi ettiğimi, beni kızdırmasına bile izin vermediğimi suratıma vurdum. Füsun da ona aynı biçimde davranacaktı. Ona nasıl davranacağımızı Füsun'la daha önceden kararlaştırmışız. Büyük adam muamelesi edecekmişiz ona. Büsbütün çileden çıkarmak için. Selim'in yanımda söylenerek somurtkan yüzünü başka yönlere çevirerek yürüyüşünü hatırlıyorum. Ellerini arkasına bağlar, kamburunu çıkarır, hiç duraklamadan dosdoğru yürürdü. Yolda durmak kadınca bir hareketmiş. Teyzemin evinde önce sesini çıkarmadım. Yalnız benim anlayabileceğim bakışlarla evi beğenmediğini gösterdi. Kitapları konuşmadan inceledi. Füsun'a Oscar Wilde okuyup okumadığını sordu. Aldığı cevabı beğenmedi. Ona ya evet denmeliydi ya da hayır. Füsun ona bir kitap verdi. Benim Üniversitelerim. Selim kitabı düşmanca bakışlarla süzdü. İlk sayfasını çevirdi. Bir ithaf vardı. Kan ter içinde uğraşarak tutulmaya çalıştığımız bu dünyanın pisliği içinde gerçek bir mücadelenin küfür ve leş kokan hikayesini bulacaksın bu kitapta. Hayır. Oscar Wilde'ın zerafetine hayran olan bir insan bu kitabı okuyamazdı. Kitabı burnuna götürdü. Kötü kokuyor diyerek masanın üstüne bıraktı. Füsun gülümsedi. Kitabın yazarıyla ne ilgisi var bu ithafın? Belki siz başka türlü hissedersiniz. Selim atıldı. Muhakkak. Böyle aptalca sözleri düşünsem bile yazmam. Ne akılsız biriymiş sizin Naci denen bu arkadaşınız. İnsan bu kitabın başkalarının eline geçeceğini düşünmez mi? Belki de gösteriş yapmak istemiş. Sadece gülünç olmuş. Füsun kitabı bir arkadaşından aldığını, bu sözlerin o arkadaşına yazıldığını, yazanı da tanımadığını söyledi. Arkadaşınızın da böyle bir arkadaşı olması sizin için kötü bir belirti. Ayrıca insan böyle kendini ithaf edilmiş yazılarla dolu bir kitabı başkasına vermez. Siz onu bir başkasına veriyorsunuz. İçinden çıkılmaz bir durum. Kitaplara ithaflar yazmak, beğenilen satırların altını çizmek, sayfaların kenarına düşüncelerini yazmak, Selim'e kendini ele vermek, insanların ortasında çırılçıplak kalmak gibi geliyordu. İnsanların kitaplara bir takım çizgiler çizmeye, kelimeler yazmaya hakkı yoktu. Herkesin düşünebileceği satırları yazmak saçmaydı. Her insanın kendine özgü düşünceleri gizli kalmalıydı. Yalnız kendi bilmeliydi bunları. Kendi de kitabı aldı masanın üstünden. Vizun çay hazırlamaya gidince bir koltuğa gömülüp okumaya başladı. Önce yüzünde alaycı bir ifade vardı. Beğenmemeye hazır bir ifade. Sonra bu ifade kayboldu. Yüzü ciddileşti, sırtı kamburlaştı, başı omuzları arasında kayboldu. Gözlerini kitaptan kaldırmadan çayını içti. Tabağına birkaç kere konan kurabiyeleri hızla yedi. Okurken yemeği çok severdi. Belki de Füsun'un gülümseyen gözlerini görmemek için kitaptan başını kaldıramıyordu. Sonunda kitabı almak istediğini, ilgi çekici yanları olduğunu suratına asarak söyledi. Gene de okumuş olduğu bazı macera romanlarıyla karşılaştırmaya kalktı. Sözleri biraz aşırı bulununca kızdı. Kitabı bitirdiği zaman ateşli bir Gorki hayranı olmuştu. Bulduğu bütün kitaplarını bir çırpıda okudu Gorki'nin. Hepsini beğendi. Fakat benim üniversitelerim başkaydı. Oscar Wilde'ı unutmuştu. Edebiyatın sadelikten başka bir şey olmadığına karar vermişti. Kitaplardaki fotoğraflarını büyüttü Gorki'nin. Birkaç portre yaptı. Çini mürekkeple çizdiği portre bende durur. Benim üniversitelerimi yatağının başucuna koymuştu. Akşamları yatağa girince kutsal bir kitapmış gibi ondan sayfalar okurdu. Düşünün bir kere Esat ağabey diyordu. İntiharın o kadar sade bir biçimde anlatıyor ki çarşıdan 4 toplu bir tabanca satın almış. Kalbini isabet ettirmek için sol göğsünün altını ateş etmiş. Sadece ciğerini delmiş. Bundan samimi anlatılabilir mi? Bilmiyorum kaç kere okudu kitabı. Durmadan benim İncil'im bu kitap derdi. Gorki'ye kendimi benzetmek isterdim ama rıhtımda un çuvallarını bir taşıyışı var. Nerede bende o kuvvet? Rus yazarlarına hayranlığı böyle başlamıştı. Esat elini göğsüne götürerek sustu. Biraz nefes aldı. Sonra sıkıntıyla gülümseyerek Gorki'nin hastalığı dedi. Selim öyle derdi. Arada dinlenmeyince olmuyor. Turgut onu yorduğu için özür dilemek istedi. Önemli değildi. Uzun zarif ellerini iki yana açarak konuşuyordu. Yaşadığıma göre korkmamalıyım hastalığımdan. Kendini hatırlatmadıkça onu unutmalıyım. Gözümü korkutmasına fırsat vermemeliyim. Aysel bir bardak su getirdi. Esat'ın hastalığına alışmış görünüyordu. Esat suyu uzatan eline baktı kız kardeşinin. Bu ellerde beklediği ilgiyi görmemiş gibiydi. Genç kız Esat'ın bakışlarının farkında olmadı. Gözlerini boşluğa dikmişti. Burada soluyorsun Saydam Çiçek. Bir masal kahramanının bu duvarların ötesine götürmesini bekliyorsun seni. Hem de uzun süredir bekliyordu. Bu evde yaşlanmaktan korkuyorsun. Ayrıntılarla sözü uzatıyorum galiba. Hayır dedi Turgut. Asıl ayrıntılara girmelisin. Neyin önemli olduğunu bilemezsin. Belki de farkında değilsin sözlerindeki önemin. Selim'i konuşmak istemiyorum seninle. Sadece dinlemek istiyorum. Hayatının devrelerle anlatılmasını isterdi Selim. Wilde devri, Gorki devri gibi. Turgut elinde olmadan mırıldandı. Tarih düşürmek isterdi. Efendim, bir şey mi söylediniz? Hiç dedi Turgut. Söylediğiniz kelimeleri tekrarlıyordum kendi kendime. Bu devrelerin sayısı sonradan o kadar arttı ki izleyemez oldum. Bir hafta süren devreler bile oluyordu. Her devrenin tek özelliği vardı. Bir önceki devrenin şiddetle reddi. Fakat Selim bütün devreleri arasında benzerlikler bulurdu. Eski devrelerini yenileriyle uzlaştırmaya çalışırdı farkında olmadan. Sonra da bütün bunu sezmiyormuş gibi konuşurdu. Benim üniversitelerimde Nietzsche ile Marx'ı uzlaştırmaya çalışan biri var. Ne garip değil mi? Bunu yapmaya fırsat bulamadan dönüp gidiyor. Ne yapabilirdi acaba yaşasaydı? Böyle yarım kalan işler bana hüzün veriyor. Benim üniversitelerimi ezbere bildiğine inanıyordu. Yıllar sonra üniversiteyi bitirirken yeniden bütün kitabı okumuş ve gözünden kaçan noktalar olduğunu görerek şaşırmıştım. Fakat sesinde o eski hayranlık yoktu. Wilde hayranlıysa tamamen geçmişti. Bu adamı bir zamanlar nasıl beğendiğimi bir türlü anlamıyorum diye dövünürdü. Ona geliştiğini, artık 15 yaşındaki Selim olmadığını, kişiliğini bulduğunu hatırlattığım zaman yüzünü buruştururdu. Belli değil, hiç ilerlediğimi sanmıyorum. Aynı aptalca duyguları taşıyorum içimde. Bendeki başkalaşma gelişme biçiminde olmuyor. Olduğum gibi kaldım ben. Aptallar gibi büyümedim. Biraz ağırlığım arttı o kadar. Büyümediği gerçek dünyaya karışmadığı için üzülüyordu. Gerçekten bucak bucak kaçıyorum diyordu. Birini sıkıntıda görünce çocuk gibi ortadan kaybolmak istiyorum. Korkaklıktan değil, kendimi onun yerine koymaktan. İnsanların karşısında bazen de o eski aptalca utangaçlığım yüzünden dikilip kalıyorum. Gitmek gerektiği halde bir türlü uzaklaşamıyorum. Her zaman gerekenin tersini yapıyorum çocuklar gibi. Kitaplarla yani bir çeşit masal dünyasıyla hayatı karıştırıyorum eskisi gibi. Galiba gittikçe de düzeltilemez oluyorum bu konuda. Masalın nerede bittiğini, hayatın nerede başladığını fark edemiyorum. Bazen suratıma bir garip bakıyorlar. O zaman uyanır gibi oluyorum. Benim için bütün oyunlar, romanlar, hikayeler herkesin anladığından başka bir anlam taşıyor. Bütün hayat, bütün insanlık bu kitaplarda anlatıldı, bitirildi. Yeni bir şey yaşamak, yeni bir kitap tanımak oluyor benim için. Kitaplarla ve onların yazarlarıyla birlikte yaşıyorum. Ön sözlerle yaşıyorum. Hiçbir yazar şaşırtmıyor beni. Çünkü hayatlarını sonuna kadar biliyorum. Gerçek dediğiniz dünyadaysa kimin ne yapacağı belli değil. Her gün şaşırtıyorlar beni. Yazarlarımla yaşamak daha kolay. 1886'da N kasabasında doğdu. Babası, annesi, kardeşleri, çevresi yaşarken kimsenin bilmediği ızdırapları, kuruntuları, arkadaşlarıyla kavgasının gerçek nedeni, hepsi satırların arasında. Tanımadığım yönlerini merak ediyorum ilk sayfalarda. Fakat biliyorum hemen her şeyi öğreneceğimi. Bana kitap kurdu. Boş hayaller kumkuması, hayatın cılız gölgesi gibi sıfatlar yakıştırılabilir. Şövalye romanları okuya okuya kendini şövalye sanan Don Kişot'a benzetebilirsiniz beni. Yalnız onunla bir fark var aramda. Ben kendimi Don Kişot sanıyorum. Kitaplardan yaşantılarım için yararlanamadığımı ve kendimi bir biçime sokamadığımı da yüzüme vurabilirsiniz. Ne yapabilirim? Kitap okumakla manavın beni aldatmasını engel olamıyorum bir türlü. Manava inanmadığım halde beni aldatıyor namussuz. Ya inandığım dostlarımın beni aldatmasını önlemek? Büsbütün imkansız bu. Dostlarım alay ediyor benimle. Bu çocuğun sonu ne olacak diyorlar. Hiç olmazsa kitaplardan kitaplar çıkarmalıymışım. Bunu da yapamıyorum, yazamıyorum. Kitapları işimde kullanılacak bir mal gibi göremiyorum. Kapılıyorum onlara. Belki kitaplar da onlara karşı gösterdiğim aşırı ciddiyetimle alay ediyordur. Biliyorum. Kitaplar da beni adamdan saymıyorlar. Fahişelerin onlara barlarda para yediren tüccarları küçümsemesi gibi hor görüyorlar beni. Bütün bunları düşündükçe daha da tersleşiyorum. Kendime daha çok zararım dokunuyor. Benimle alay edenlerin gözünde daha da küçülüyorum. Duvarlar var çevremde. Halsiz kalıncaya kadar başımı vuruyorum onlara. Soluksuz kalmış gibi susardı. 15 yaşının kaygısız coşkunluğu gitmişti. Oysa daha 20 yaşındaydı. 15 yaşındayken kızması bile başka türlüydü. Panayit Isratiye ilk okuduğu zaman bir arkadaşı çok simple bir yazar demiş Selim'e. Nasıl böyle konuşur Esat ağabey diyordu öfkeyle. Panayit Isratiye Suç ve Ceza'yı nasıl coşkunlukla okuduğunu öyle anlatıyor ki insan o kitabı okumuş gibi oluyor. Gözleri parladı. Ya arkadaşlıktan söz etmesi, Mihail'le arkadaşlığı, simple'ymiş. Asıl onun okuduğu yazarlar simple'dır. Gösteriş budalası ne olacak? Neredeyse kavga edecektim. Neredeyse kavga edecekmiş. Bundan kötü bir hareket yoktu sanki. Kavga etmez dedi. Benim dışımda kimseye de öfkesini belli etmezdi. Bütün kötülüğüm bana diye takılırdım. Anlamıyorsunuz Esat ağabeyi derdi. Onları öfkeme layık bulmuyorum. Öfkem bana ait bir şey. Yakın hissetmediğim birine nasıl gösteririm onu? Onlara da size davrandığım gibi davranmış olurum. Asıl o zaman kötülük etmiş olurum size. Bu simple sözünü hiç azmedemedi. Günlerce simple, simple diye söylendi durdu. Bu öfkeni bana da göstermedin Selim. Beni de layık bulmadın. Bilmiyorum bugün bile bunu öğrenmeye hakkım var mı? Söyle, istemiyorsan hemen gideyim buradan. Her şeyin istediğin gibi olmasını istiyorum. Sen öğrenme dersen öğrenmem. Sen git beğenmediğim hayatını yaşa dersen bir dakika bile burada durmam canım Selim. Nasıl istersen öyle olurum. Önceleri çekingenliğinden seyrek uğrardı. Onun bütün davranışlarını hoşgörüyle karşıladığımı görünce cesaret arttı. Her gün gelmeye başladı. İlk yıllarda gene seyrek geliyor sayılırdı. Üniversiteye girdikten sonra benim genellikle evde okuduğumu bildiği için okulda canı sıkıldıkça belirsiz saatlerde gelmeye başladı. Üst kattaki odanın penceresinden başını çıkarıp görününce neşelenir, merdivenleri bir solukta çıkarak dağınık odamı hemen kendine göre o günün ihtiyaçlarına göre düzenlemeye girişirdi. Odayı o gün yaşamak istediği oyunun mizansenine uygun bir duruma getirirdi. Yarı çıplak odada hayallerine uygun bir şeyler bulurdu nasılsa. Onun hazırlıklarını hiç karışmazdım. Oyunu engellemek aklımdan geçmezdi. Belki ben de bir bakıma onun gibi çocuk kalmıştım bir yanımla. Selim bu oyunlarda her yanıyla çocuktu. Onunla olmadığım zaman ne yaptığımı, nasıl yaşadığımı hiç sormazdı. Oyun dünyamızın dışındaki yaşantımla pek ilgili değildi. Ben de bunu bildiğim için Selim'le birlikte olmadığım zamanlarda ne yaptığımı anlatmazdım ona. Odama girdiği sırada o gün nasıl yaşanacağını kafasında çoktan kurmuş olduğu için bu oyunların ne olduğunu öğrenmek ve rolümü oynamaktan başka yapacak iş düşmezdi bana. Hangi oyunların oynanacağını seçme yetkim de yoktu. Ayrıntılar üzerinde bazı tekliflerde bulunabilirdim. Yalnız önce oyunu sevdiğimi söylemem şarttı. Üzerime düşeni de içten bir çabayla yapmalıydım, yapıyordum da. Benimle işlerin kolay yürüdüğünü görünce her sabah erkenden gelmeye başladı. Benim saat kaçta uyandığımı bildiği halde çok daha erken gelirmiş sokağın başına. Biraz dolaştıktan sonra ne kadar gecikmeye çalışırsa çalışsın, saat 9 olmadan sokağın köşesini dönermiş. Sonra daha babamın daireye gitmediğini düşünerek geri dönmek istermiş, sonra gene vazgeçermiş. Babamı gözetlemek üzere sokağın köşesinde kalmaya karar verirmiş sonunda. Babamı görünce de onunla karşılaşmamak için hemen yandaki sokağa saparmış. Sonra biraz daha geç kalabilmek için yavaş yavaş yürürmüş. Gülerek anlatırdı. Sanki 50 metrelik yeri yavaş yavaş yürüsem ne olur? Ne kadar vakit geçer? Kendimi acele etmedim diyebilmek için. Bazen bir kahveye girerim. Hiçbir zaman kahvelere yakışmamışımdır. Orada evine giren bir sivil gibi yabancı hissederim kendimi. Çayımı içer zor kaçarım. Zaten nereden kaçmam ki? Benden kaçmazdı. Hiç olmazsa o zamanlar, üniversite yıllarında. Zili çalmadan kapıda dururmuş bir süre. Uyanıp uyanmadığım hakkında tahminler yaparmış. Uykuda olduğumu bildiği halde bunu unutmuş gibi yaparak faraziyeler ileri sürermiş. Ya kapıyı Aysel açarsa, bu saatte ne işin var burada der gibi bakarsa, ya da şöyle bakmazsa, alışkın gözlerle süzerse beni, o zaman da benim artık tatsız bir sığıntı olduğum ortaya çıkacak. Ya da artık gelişimin hiçbir heyecan uyandırmadığı anlaşılacak. Sonunda sıkılır zili çalarmış. Çalar çalmaz da pişman olurmuş. Tam o anda anlarmış kesin olarak daha erken olduğunu. Neden acele ettim? Sokaklarda dönseydim bir kere daha diye kendini yermiş. Şimdi güldüğüme bakıyorsun da tatlı sıkıntılar yaşadığımı sanıyorsun. O sırada yanımda olsaydın hamiyetten gözünün yaşını tutamazdın diyerek kızardı bana. Endişelerinin yersiz olduğunu söylediğim zaman da bana inanmış görünürdü. Ertesi gün gene aynı sıkıntıları yaşardı. Kapıdan girince o filme bir daha gittim diye söze başlardı. Rahat görünmeye çalıştığı zamanlarda bile bu görünüşünün altında kuşkulu, güvensiz ve karanlık iç dünyasının katılığı olduğunu sanıyorum. İlk bakışta insanlara hemen inanıveren, söylenen sözlerin gerçekliğinden kuşkusu olmayan bir genç izlenimi bırakırdı. Fakat kendisinde gerçeklere karşı dalgın duran bu yanı iyi bildiği için kimsenin aklına gelmeyen yersiz ve gerçek dışı kuşkulara kapılırdı. Öylesine söylenmiş sözlerin altında gizli anlamlar arar, kimsenin onunla ilgilenmediği bir sırada kendisiyle alay edildiği endişesine kapılarak azap çekerdi. Bir söz yüzünden gecelerce uyuyamaz, huzursuzluk içinde kıvranırdı. Bana geldiği sabahlar bile uzun süre beni rahatsız etmiş olduğunu düşünerek elini kolunu nereye koyacağını bilemezdi. Sezdirmemeye çalışarak yüzümü inceler, davranışlarımda sıkıntıya benzer bir şeyler arardı. Endişeleri dağıldıktan sonra da kendisiyle alay eder, içimdeki Kont Drakulaları gün ışığına çıkarayım da toz olsunlar. Sayın Kont, yarın gece gene beklerim. Önüne çıkan her konuyla ilgilenirdi. Hepsine aynı güçle saldırır, ne yöne döneceğini bilemezdi. Onun ilgilendiği bütün meselelerde onun kadar heyecanlı olduğumu doğrusu söyleyemeyeceğim. Fakat Selim'le birlikte olduğum zamanlarda onun heyecanına kapılmamazlık edemezdim.